Dolayısıyla adımız bile olmadığı için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın son iş gününde işte yine buluştuk. Hepinize güzel bir cuma günü ve şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine Hayatın Sesleri'nde dopdolu bir program hazırladık sizler için. Sizleri de bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Kemal Öktem ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza bekliyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. Gelin bakalım bugün programda neler var. Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan ve İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş'u konu alan Ben Vecihi Hürkuş tiyatro oyunu üzerine Tekamül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve oyunun yazar ve yönetmeni Yasin Çetin'le bir telefon bağlantımız olacak. Ve sonrasında Manzum ve Minyatürlerle Türk Dünyası'ndaki Nasreddin Hoca paneli Türk Edebiyat Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Hem bu panelle ilgili olarak hem de Nasreddin Hoca'nın Türk dünyasındaki yeri üzerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülvahap Kara hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Sonrasındaysa İslam'da hediyeleşme neden önemlidir? Hediyeleşirken dikkat edilmesi gerekenler gibi özel güzel konular üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kıymetli hocamız Zehra Tuncer bizlerle birlikte olacak ve güzel bir söyleşimiz olacak. Dedik ya, dopdolu bir program sizleri bekliyor. Müzikle başlıyoruz. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda Hayatın Sesleri'nde sizlerleyiz.
Kimselerin değil de
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Tekamül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Ben Vecihi Hürkuş oyununun yazar ve yönetmeni Yasin Çetin şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Çetin, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş'u konu alan oyununuz gerçekten çok başarılı ve çok anlamlı bir oyun. Ama oyuna geçmeden önce biraz tiyatronuzdan bahsedelim, siz de arzu ederseniz. Ne zaman kuruldu Tekamül Tiyatrosu? Ne kadar zamandır oyunlarınızla izleyicilerle buluşuyorsunuz?
Tekamül Tiyatrosu resmi olarak 2015 yılında kuruldu ama ben yaklaşık 16-17 senedir Türkiye'de tiyatro alanında çalışmalar yürütüyorum. Hı hı. Son 10 yılım akademik olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde. Tekamül Tiyatrosu adından da anlaşıldığı gibi Türkiye tiyatrosunun bir tekamülüne bir damla olsa bir katkı sunabilmek amaçlı kurulmuş bir tiyatrodur. Gelişmek, olgunlaşmak, işte bir evrim niteliğinde bir mana taşıyor. Tamamen her yıl yerli oyun. Biz yüzlerce binlerce dünya tiyatro repertuarında olan kült eserleri sahneye de koyabiliriz pekala ama hı hı. Bizim öncelikli derdimiz her yıl Türkiye tiyatrosuna, dünya tiyatrosuna bir tane yerli metin kazandırmak.
Yeni metinler kazandırmayı amaçlıyorsunuz öyle mi?
Kazandırmak. Ne evet, güzel. Yani daha çok prodüksiyon işleri, örnek veriyorum işte biz bildik bir dünya klasiği bir eseri hemen hazır sahneye koyalım. Hı hı. İşte çok gişe yapalım, çok seyirci toplayalım. Böyle yani prodüksiyon ya da daha kiç bir tabirle tiyatro algımız yok. Sadece hı hı. Tiyatroyu geliştirmek, tiyatroya katkı sunabilmek için bir tiyatro ekibiyiz. O yüzden de 2016 yılında biz Vecihi Hürkuş'u ben yazdım. Onu da kısmet oldu. Bu sene sahneye koyduk ve çok iyi bir şekilde reaksiyon aldı seyirciden. Her geçen gün bir yerlerden talepler geliyor yurt içinde. Özellikle Türkiye içerisinde. Türkiye dışından da arayanlar oluyor. Tabii talep olduğu zaman dünyanın her yerine biz bunu sahneleyebiliyoruz. Bu oyunu hemen şöyle söyleyeyim. Neden yazdık ben Vecihi Hürkuş oyununu? Biz yaklaşık bundan 15 yıl kadar önce, 20 yıl kadar önce lise yeni bitmiş. Böyle evde otururken bir televizyon filmini izliyordum. Yeşilçam, hepimizin bildiği bir film. Orada Vecihi vardı.
Evet.
Daha sonra ben bunu kitapta Vecihi Hürkuş adını duydum. Filmde izlediğim Vecihi ile kitapta okuduğum arasında dağlar kadar fark vardı. Sonra 2016 yılında Havalan sınıfını izliyorum. Havalan sınıfını izlerken Havalan sınıfında kızların olduğu bir film vardı. Hatta kızlar geliyordu.
Evet. Birlikte orada, tatile gittikleri sahneyi diyorsunuz sanırım. İzci kampına. Özür dilerim. Evet, tatil dedim.
Evet, izci kampı yaptıkları. Orada kızlar sınıfın içine girerken Hayta İsmail bir düzenek yapıyor. Kova düzeneği. Kapıdan girince kova üzerlerine boşalıyor.
Evet.
Ve orada Hayta İsmail diyor ki biz bu zekayla yerli uçak bile üretebiliriz dedi.
Evet, hatırlıyorum.
O cümleyi duyunca ben de evde bir acayip oldum. O filmin yapımcısına baktım. O filmin yapımcısı aynı. Vecihi Hürkuş'u Şener Şen'in oynadığı filmin yapımcısı, senaristi de aynı. Dedim acaba burada Vecihi var, burada yerli uçak var, işte bunun espri mahiyetinde kullanılıyor falan.
Bu bir bağlantı acaba, olabilir mi?
Bu bağlantı olabilir mi falan dedim ki evet ben bunu yazmalıyım. Sonra oyunun çatısını kurmak bir yıl sürdü. Yani çok zor. Çünkü tarihi bir karakter. Hayatında inanılmaz şeyler var. Örnek veriyorum. Siz Rusların eline esir düşüyorsunuz. Ondan sonra ilk Rus uçağını düşüren pilotsunuz. Ruslar sizi esir almaya gelirken uçağı teslim etmemek için uçağın benzin deposunu patlatıp havaya uçuruyorsunuz. Uçağı almasınlar diye. Sizi esir alıyorlar. Nergis Adası'na götürüyorlar. Nergis Adası'ndan bir Azeri yardımıyla, Azeri kardeşimizin yardımıyla kaçıyorsun yüzerek, Türkiye'ye ulaşıyorsun yüzerek ve hemen bir tayyare alıp savaşa devam ediyorsun. Yani bu kadar değişik
evet,
bir karakter.
Evet, inanılır gibi değil. Gerçekten çok çok ilginçmiş.
İşte bu böyle bir kişinin hayatını sahneye taşımak bizi dramatik yani tiyatral olarak çok zorladı. Bir yıl sürdü bunun çatısını kurmak hikayenin. Çatısını kurduktan sonra da yazdım. İki yıl demlenmeye bıraktım. Bu sene de sahneleme gereği duyduk. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim Vecihi Hürkuş, ben Vecihi Hürkuş oyunumuz kronolojik ya da belgesel niteliğinde bir oyun değil. Şöyle bir oyun. Biz Vecihi Hürkuş'un hayatını beyin kanaması geçirip anılarını kaleme alırken komaya girip öldüğü kayıtlar elimizde. Hı hı. Biz de şunu dedik. Acaba Vecihi Hürkuş komadayken hayalinde, zihninde hayatının hangi anları canlandı?
O esaret anları mı? O
ve Vecihi'nin hayatındaki bazı kesitleri de içine koyarak hani daha sonradan oluşturulmuş bir oyun çıktı ortaya.
Anladım.
Ve bu bağlamda da işte Vecihi Hürkuş'un üretmiş olduğu ilk tayyerliğin aynı birebir ölçülerini yaptırdık sahne üzerinde. Prodüksiyon olarak da tamamen çok ortaya nitelikli bir iş çıktı. Oyuncularımızın hepsi zaten yaklaşık en eğitim anlamında 4 yıllık oyunculuk mezunu arkadaşlar. Hı hı. Hepsi alanında başarılı, çeşitli projelerde rüştlerini ispatlamış arkadaşlar. Ve ortaya Ben Vecihi Hürkuş oyunumuz çıktı. Hı hı. Bu sezon yani daha yeni açıldı. İşte atıyorum 5-6 yıl oldu. Ekim'de başladıysak sezona. Premier yapalı. 5-6 ay içerisinde yaklaşık 40'a yakın oyun oynadık. Yani bu çok ciddi bir rakamdır.
Tabii ki.
Hani bir sezonda bir oyun en fazla 25-30 defa oynayabiliyor ortalama. Ama biz daha sezonun yarısında 40'a ulaştık. Ve tamamen dolu salonlara. Mesela ayın 11'inde Başakşehir'de oynamıştık 11'inde. 870 kişilik salona 1000 kişi geldi. Yaklaşık 100 küsür kişi kapıdan ayakta göndermek zorunda kaldık. Çok üzüldük.
Ben de hani ayakta mı izlediler acaba diye düşündüm ama o kadar uzun süre.
Hiç sıkıntı yok. Merdivenlerde ben öğrencimde çok merdivenlerde oyun izledim.
Tabii tabii.
Onun tadı başkadır.
Evet.
En keyifli yer de bence orasıdır. bu şekilde gerçekten biz teşekkür ediyoruz yani Türk izleyicisine. Bizlere bu konuda sahip çıktılar. Bu hikayeye sahip çıktılar. Bu oyuna sahip çıktılar. Her geçen gün dediğim gibi yurt içinden yurt dışından teklifler geliyor. İşte tekamül tiyatrosu olarak. Bu oyunun ayrıca biz daha sonradan öğrendik. Bir de bir kişi tarafından tek kişilik meddah gösterisi olarak yapılıyormuş. Biz mutlu olduk. Çünkü yani bu oyun ve bu karakter daha sonra filmi de yapıldı biliyorsunuz. Hı hı. Ne kadar çok
tanıtılırsa
o kadar çok evet gündem olur. Ve daha çok insanların öğrenmesine vesile olur. Hı hı. Başka bir ekip tarafından da bir kişilik meddah gösterisi olarak düzenleniyormuş. Bizimki ama 12 kişilik bir oyuncu ekibiyle ve prodüksiyon ekibiyle bir oyun. 1 saat 20 dakikalık oyun.
Emeklerinize sağlık aslında dediğiniz gibi hani çok farklı düşüncelerden o küçük küçük notlardan esinlenip sonunda bir oyun ortaya çıkarmışsınız. Aynı zamanda yönetmenisiniz hani özelde bir soru olacak belki ama Vecihi Hürkuş'u oynamayı bizzat kendiniz düşündünüz mü ya da düşünüyor musunuz ilerleyen zamanlarda?
Yani düşünürdüm ama şöyle eğer bu oyunu başkası yönetseydi ben oynardım. Niye diyeceksiniz? Yani çünkü ben bu işlerde çok hassas davranıyorum. Yani hem yazıp hem yönetip hem de başrolü oynamak yani olağanüstü bir insani vasıflara sahip olmak lazım. Yani bu işler çok kolay işler değil aslında. Herkes kolaymış gibi diyor ama
yok olur mu?
Değil. Ya ben mesela örnek veriyorum. Ben üniversite bu işin konservatuvarını okumadan önce 3000 seans sahneye çıktım. Orta oyunu. Kavuklu Pi Şeker olarak. Ben gelenekselden geliyorum.
Ha, evet,
ustamla, ustamla birlikte. Ben tiyatroyu bildiğimi zannediyordum. Ama 4 yıllık konservatuvar okudum tiyatro bölümü. Öğrendiğim tek şey öğrenci olduğumdu. Üstüne 2 yıl yüksek lisans yaptım. Bu tezimde, tezimin ön sözünde de yazıyor. Öğrendiğim tek şey öğrenciliğimin devam ettiğiydi. Üstüne bir doktora geldi. Yine öğrenciliğimiz devam ediyor. Aslında bu işler dibi olmayan bir derya. Dolayısıyla hem yazıp hem yönetip hem de Vecihi oynamak çok ağır bir şey.
Evet.
Ha başka bir yönetmen olsaydı evet ben oynayabilirdim. Seve seve çok da oynamak isterdim. Ama Vecihi oynayan arkadaşımız da gerçekten müthiş derecede yetenekli, genç bir yetenek. Çok iyi bir oyuncu ve kendini çok da geliştirmeye müsait bir arkadaşımız. Hı hı. O anlamda da çok olumlu reaksiyonlar aldık Vecihi seçimiyle alakalı da.
Ne mutlu. O zaman
o yüzden de çok mutlu. mutluyuz.
Tebrik ediyoruz sizi. Gerçekten hani böylesine önemli bir karakteri böylesine güçlü bir şekilde ve farklı bir şekilde anlatıyor olmak gerçekten çok kıymetli. Emeklerinize sağlık. Bundan sonraki oyunlarınızda da kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Buradan bir kez daha dinleyicilerimize, daha doğrusu ilgilenenlere duyuralım. Tekamül Tiyatrosu şu anda İstanbul'da değil mi yeriniz ve hani oyunlarınızı İstanbul'da sergiliyorsunuz?
Ama davet edildiğimiz takdirde dünyanın her yerine turneye gidiyoruz ekipçe. Buradan işte atıyorum bu bazı belediyelerin kültür müdürlükleri. Mesela ben Mardin'de oturuyorum. Ben bu oyunu izlemek istiyorum. Ne yapabilirim? Bulunduğunuz ilin, ilçenin, belediyesinin kültür müdürlüklerine arayarak ya işte böyle bir oyun var. Zaten onlar düzenli olarak aylık oyunlar davet ediyorlar. Onlar bizi davet ediyorlar ya da dernekler, vakıflar. Bizler gidiyoruz, oynuyoruz, oyunumuzu sahneliyoruz. Ondan sonra başka davet edildiğimiz yerlere devam ediyoruz bu şekilde. Ya bir turne tiyatrosu.
Evet.
Yani sabit oynadığımız bir sahne yok.
Anladım. Kolaylıklar diliyorum size. Yasin Çetin, bundan sonraki projelerinizde büyük bir merakla ve istekle beklediğimizi de ifade edelim. Ve çalışmalarınıza da başarılar dileyelim. Tüm ekip
çok
arkadaşlarınıza da lütfen sevgilerimizi, selamlarımızı iletin.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyenlerimize iyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Tekamül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Ben Vecihi Hürkuş oyununun yazar ve yönetmeni Yasin Çetin telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş'u konu alan oyunu hakkında ve Tekamül Tiyatrosu üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer telefon bağlantımızda yayınımız sürecek.
Susuz gezerim, beni kandıracak umman.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülvahap Kara hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim.
Manzum ve Minyatürlerle Türk Dünyası'ndaki Nasreddin Hoca paneli Türk Edebiyat Vakfı'nda gerçekleştirildi. Hem bu panelden biraz bahsedelim, hem de bu panel vesilesiyle Nasreddin Hoca'nın Türk Dünyası'ndaki yeri üzerine konuşalım istedik. Panelde neler aktarıldı, neler konuşuldu hocam?
Efendim, önce bu panel nasıl gerçekleşti, ondan bahsedeyim. Çok önemli bilim adamlarımızdan felsefeci Profesör Doktor Mahmut Kaya'nın 2017'de çıkmış bir kitabı var. Minyatürlerle Nasreddin Hoca Manzum Kraları diye. Bu eseri Kazakistan'daki yayıncılar Kazak Türkçesine aktarmışlar. O da çok yakında, yani 2018'in Aralık ayında, yani 2 ay oluyor kitabın yayınlanması. İşte o fıkraları çeviren şair ve yazar Marcan Erşu hanımefendi İstanbul'a geldi. Daha önceden görüşüyor hocam, işte gelmişken böyle bir toplantı yapsak, kitabı tanıtsak, Mahmut Kaya hocamla tanıtsam şeklinde bir istekte bulunca, biz de bunu Türk Edebiyatı Vakfı yetkililerine ilettik ve böylece bu toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda tabii biz hem Kazakistan vesilesiyle Türk dünyasındaki Nasreddin Hoca'yı dile getirdik, hem de iki yazarımızdan neden Manzum Fıkralar, yani nesir şeklinde değil, ve bunu nasıl yazdıklarını dinleyicilere anlatmalarını istedik. Çok güzel bir toplantı oldu. Dinleyicilerimiz de memnun oldular. Yani bu toplantıda tıklaştırmak lazım. Yani günümüzde artık biliyorsunuz kültür önemli bir unsur.
Evet.
Yabancı kültürler özellikle gençlerimizi etkiliyor. Çünkü teknoloji çok gelişti. Gençlerin elinde cep telefonları, internet, devamlı dışarıdan gelen kültür baskısına maruz kalıyorlar. İşte bu yönde biz de kendi kültür değerlerimizi, özellikle Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Mevlana gibi önemli isimleri de biz de zaman zaman dile getirmeliyiz. Ben sanıyorum ki Nasreddin Hoca'yı epey ihmal ediyoruz. Hani biz büyükler biliyoruz ama gençlere de uygun fırsatlarda sık sık dile getirmekte yarar var.
Ne iyi etmişsiniz böyle bir panel düzenlemekte. Peki hocam, Manzum ve Minyatürlerle nasıl anlatıldı Nasreddin Hoca?
Evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Gerçekten ben Mahmut Koy hocamı çok takdir ettim. Burada yaklaşık 50 kadar fıkra var. Hocamız bilim adamı ciddiyetiyle buraya her fıkrayı almamış. Çünkü günümüzde bazı sahte fıkralar var. Nasreddin Hoca ait olmayan, Nasreddin Hoca olarak piyasada dolaşıyor. Hocamız titiz bir çalışmayla en Nasreddin Hoca'ya ait olduğu bilinen fıkralardan derlemiş. Yani bu açıdan da bu kitap önemli. İsterseniz bunun tadını dinleyicilerimizin alması için bir fıkrayı Manzum okuyabilir miyim?
Çok memnun oluruz hocam, çok memnun oluruz. Buyurun.
Evet. İçinde ben de vardım. Hocamız böyle ilk fıkrasıdır bu kitabın. Nasreddin Hoca birden düşer merdivenlerden. Komşusu duyar sesi, der ki bu neyin nesi? Merakla koşup gider, hocadan sual eder. Neydi gürültü hocam, yoksa yıkıldı mı dam? Der ki hoca, yok bir şey. Senin duyduğun o şey, düşen cübbenin sesi, hepsi bu. Yok ötesi. Hocam, olur mu öyle? Gel sen gerçeği söyle. Duyan hiç inanır mı? Cübbe ses çıkarır mı? Komşu, fazla uzatma. Gel olayı abartma. Cübbe dedimse hani, anla artık sen beni. İçinde ben de vardım, cübbeyle yuvarlandım. Yani gördüğünüz gibi çok şirin bir şiir diliyle. Hocamız...
Anlatım çok çok çok eğlenceli. Özellikle gençlerin çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum hocam. Böyle hani şiir şeklinde, manzum şeklinde yazılmış, kafiyeli ve gerçekten bence çok etkileyici şekilde ifade edilmiş.
Tabii ustaca yazmış, yani öyle sıradan bir
tabii,
şiir değil.
Tabii.
Yani hocamız zaten kendisi zaman zaman şiir yazıyormuş, yani mütevazi söylüyor ama belli ki şiirde de epey bir ustalığı var.
Bu minyatürler nasıl kitapta yer alıyor?
Şimdi bu minyatürler, her sayfada bir minyatür var. Tabii şeye uygun, fıkraya uygun.
Evet.
Yalnız bu minyatürlerin bir özelliği, hocamın söylediğine göre bu minyatürler Osmanlı minyatürleri değil. Bunlar daha önceki devirler. Yani Sayın Hocamız Nasrettin Hoca yaşadığı devirdeki Selçuklu minyatürlerinden esirlenmiş. Yani minyatürler eski dönemden kalma değil ama onlardan esinlenmiş bizim grafiker sanatçı arkadaşlarımız. Bundan işte 1200'lü yıllarda Selçuklu döneminde kalmış Nasrettin Hoca figürlerinden esinlenip bunlar tekrar canlandırılarak fıkraya uygun çizimler gerçekleşti. Her sayfada renkli birer minyatür var bu şekilde. Ama tabi bu günümüz çizimleri. Hı hı. Ama çizimin şekli, tarzı Selçuklu minyatürüne ait. Bu açıdan da çok güzel ve hocamız şunu da bize söyledi. Buradaki Nasrettin Hoca ile günümüzde kitaplarda yalan o şişko, bombalak Nasrettin Hoca benzemiyor diyor. Bu daha önceki ilk minyatürler. Hı hı. Daha burada biraz daha ciddi pozisyonu var. Çünkü hocamız Nasrettin Hoca'yı sadece mizahi figür değil, bir bilge kişi olarak da tasvir ediyor.
Evet.
Bilgili. Ve bu açıdan bu minyatürlerin, bu görünüşün hocaya daha uygun olduğunu hocamız belirtiyor.
Evet, Nasrettin Hoca Anadolu Türk kültürünün en eski ürünlerinden biri fıkraları. Ama tabii yalnızca bizim kültürümüzde değil, tüm Türk dünyası Nasrettin Hoca'yı sahipleniyor değil mi hocam? Kazakistan'da Koca Nasır olarak tanınıyor. Özbekistan'da Nasrettin Efendi olarak tanınıyor. Azerbaycan'da Molla Nasrettin olarak anılıyor ve çok değer veriliyor. Bu anlamda Türk dünyasının Nasrettin Hoca'ya verdiği önemle ilgili neler söylemek istersiniz?
Evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Nasrettin Hoca, yani belki dünyada bir eşi benzeri yoktur bu açıdan. Türk dünyasında seviliyor ama kendisinden de görülüyor. Yani Özbekistan'da Nasrettin Efendi dediğiniz zaman sanki hoca Buhara'da yaşamış,
evet,
orada vefat etmiş gibi hava var. Kazakistan'a gittiğiniz zaman sanki hoca Almatı'da, Çimkent'te, Astana'da, yani Kazakistan topraklarında yaşamış gibi. Türkmenistan'ı dersen belki Aşkabat'ta, nerede yaşamış gibi. Yani hocayı tüm Türk dünyası kendinden
sahipleniyor değil mi?
Sahipleniyor ama kendinden, yani doğal bir sahiplenme.
Evet.
Ve benimseniyor fıkralar. Bu açıdan baktığımız zaman bana çok ilginç geliyor. O yüzden de bazen hani biz Türkiye'de yaşamış, Tbilisi'de doğmuş, Akçeli'de ettiğimiz zaman Kazaklar, Özbekler, Türkmenler, Uygurlar hepsi kırılıyorlar. Yapma ya, o Türk değil, nasıl olur o Özbek, Kazak gibi şeyler, itirazlar geliyor. Hatta ben bir sempozyuma katılmıştım Nasrettin Hoca ile ilgili. Orada Profesör Doktor Ali Berat Hoca bir başından geçen olayı anlattı. 1990 yılların başında Kazakistan'da Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne ders verdiğinde Nasrettin Hoca söz gelmiş. O da onun Türk olduğunu, işte Eskişehir'de doğduğunu, Konya'da vefat ettiğini söyleyince bir Özbek öğrenci kız dayanamamış, ayağa fırlamış. Yeter artık, yeter demiş. Siz Türkler her şeyi Türk yaptınız ama Nasrettin Hoca'yı Türk yapamazsınız, o Özbektir demiş. Demiş, niye öyle diyorsun kızım deyince, ya onun Buhara'da heykeli var. Yani o Özbek olmasa bizim büyüklerimiz niye heykelini yaptın şeklinde kızcağız söylemiş. Yani haklı. Bugün Türk dünyası Nasrettin Hoca'yı seviyor, beğeniyor. Ama Özbeklerin de şöyle bir özelliği var. Araştırmalarıma göre Nasrettin Hoca fıkraları en çok Özbekistan'daymış. Yani çalışmalar Türkiye'de, yani kendi yurdu Türkiye'de bu fıkraların 500'ü geçmediği ifade ediliyor. Ama Özbekistan'da 700 civarında Nasrettin Hoca fıkrası olduğu söyleniyor. Çünkü neden? Çünkü Özbek Türkleri bazı kendi başlarından geçen olayları, toplumsal vakaları, olguları, belki de Sovyet dönemindeki o yasakları dile getirmede Nasrettin Hoca'dan faydalanmışlar.
Hı hı.
Mesela bir hocamız buna şöyle bir örnek verdi. Sovyet döneminde, Komünist Parti döneminde yetkililer köyleri dolaşarak partiye bağlılıkları test ediyormuş. Soruyormuş köylüye, sen Komünist Parti'ne ne verirsin? Adam diyormuş 5 ineğimden 3'ünü veririm. Öbürü diyormuş işte ben tarlamın yarısını veririm. Bu şekilde sıra Nasrettin Hoca'ya gelmiş. Hocam siz ne verirsiniz? Hoca demiş ben malımı veririm, servetimi veririm, hatta canımı bile Komünist Partisi'ne veririm demiş. Böylece Komünist Parti yetkilileri gitmiş memnun bir şekilde. Ama köylü hocanın başına üşüşmüş. Hocam amma yaptın ya, böyle olur mu? Sen hoca adamsın. Bu komünist ateist insanlara nasıl canını verirsin? Hani cahil değilsin. Niye yaptın böyle deyince hoca demiş, değerli arkadaşlar demiş, ben böyle bir ateist toplumda yaşamaktansa canımı verip ölmeyi istedim demiş. Bu şekilde hani Komünist Partisi'ne olan o dine karşılığa karşı Özbeklikleri bu şekilde bir tepkilerini Nasrettin Hoca'yla göstermek istemişler.
Evet değerli hocam, iyi ki böyle bir panel düzenlemişsiniz. Biz de vesile olduk, tüm dinleyicilerimize duyurmuş olduk. Bu kitaptan da haberdar ettik onları. Manzum ve Minyatürlerle Türk Dünyası'ndaki Nasrettin Hoca paneli ve Kazakistan, Kazakça'ya da çevrilen bu kitap hakkında da dinleyicilerimizi buluşturmuş ve bilgi vermiş olduk. Size de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, verdiğiniz bilgiler için.
Ben de teşekkür ediyorum, böyle bir fırsat verdiniz. Ben bütün dinleyenlerimi tavsiye ediyorum. Bu kitaptan mutlaka alsınlar. Damla evinden çıktı. Yani kütüphanelerinde olsun. Çocuklarına göster. Çocuklar için çok şirin renkli resimlerle ve manzum. Çok hoşlarına gidecektir. Yani kültürümüzün baş köşesi Nasrettin Hoca olmalıdır. Bunun için 3 lira 5 liraya mutlaka kıysınlar kültürümüz için.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle.
İyi günler. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülvahap Kara telefon hattımızın diğer ucundaydı. Manzum ve Minyatürlerle Türk Dünyası'ndaki Nasrettin Hoca panelinden bahsettik ve bu panelle ilgili konuştuk ve aynı zamanda Nasrettin Hoca'nın Türk Dünyası'ndaki yeri üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alacağız.
Konuşurduk, konuşurduk göz göze. Ay güneş kıskanırdı bizi böyle görünce. Yalan mı, yalan mı? Dön de bir bak maziye. Yalan mı, yalan mı? Dön de bir bak maziye. Yanarda misali yüreğim kanalıyor. Yokluğun derdi gel ikiye katlıyor. Dünyayı versen al senin desen, saçlarına yar değişmem. Kimseyi asla sen kadar başka canımdan fazla sevmedim. Dünyayı versen al senin desen, saçlarına yar değişmem. Kimseyi asla sen kadar başka canımdan fazla sevmedim. Konuşurduk, konuşurduk göz göze. Ay güneş kıskanırdı bizi böyle görünce. Yalan mı, yalan mı? Dön de bir bak maziye. Yalan mı, yalan mı? Dön de bir bak maziye. Gözlerim kanalıyor. desen saçlarına yar değişmem. Kimseyi asla sen kadar başka canımdan fazla sevmedim. Dünyayı versen al senin desen saçlarına yar değişmem. Kimseyi asla sen kadar başka canımdan fazla sevmedim. Dünyayı versen al senin desen saçlarına yar değişmem. Kimseyi asla sen kadar başka canımdan fazla sevmedim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Zehra Tuncel hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. İslam'da hediyeleşmeyi konuşacağız. Hediye vermek de almak da çok güzel. Aldığımızda da çok seviniriz, verdiğimizde de çok seviniriz. Evet. İslam'da nasıl tarif ediliyor bu kelime? Nasıl anlamlandırılıyor?
Aslında İslam'da hediye de sözlükte baktığımız zaman hediye tarifi nasılsa ondan çok farklı değil. İslam hediyeyi teşvik etmiş, hediye vermeyi, hediyeleşmeyi. Peygamber Efendimiz çok sık hediyeler vermiş, gelen hediyeleri kabul etmiş. İnsanlara da hediyeleri kabul etmeleri, geri çevirmemeleri konusunda uyarılarda bulunmuş. Çünkü hediyeyi tarif edecek olursak, hani insanlar arasında sevgi, saygı oluşturan, yakınlaşma sağlayan her çeşit eşya olabiliyor. Tabii bu işin maddi yönü. İlaki maddi olmak zorunda da değil. O konuya da işaret ediyor Peygamber Efendimiz. Size bir hediye verildiği zaman siz de buna karşılık bir hediye verin. Bunu verecek maddi durumunuz yoksa en azından o hediye veren kişi için dua edin. Aslında dua da o insanı düşünmek, onun için iyi şeyler düşünmek, iyi olmasını temenni etmeyi de içerdiği tabii için sevginin de bir insanı değer vermenin, onun için güzel şeyler istemenin de güzel bir hediye olduğunu da altını çiziyor sevgili Peygamber Efendimiz. Kendi hayatında da çok özel durumlar dışında hediyeleri, kendisine verilen hediyeleri reddetmiyor. Peygamberler zekat ve sadaka almadıkları için bazen kendisine hediye getirildiğinde soruyor, bu zekat mı hediye mi? Zekat ve sadakaysa onu kabul etmiyor, bunu da izah ediyor. Hani bazen insan reddedebilir, özel sebepleri olabilir ama bunu da izah etmek lazım. Peygamber Efendimiz de onu yapıyor ve peygamberler hediye kabul edebilir ama zekat ve sadaka kabul etmezler. O yüzden sadakaysa bunu kabul etmeyeceğim diyor. Ve burada da bir hiyerarşi de düzenliyor. Soruyorlar önce kimin hediyesini kabul edeyim veya kime hediye vereyim. Önce yakınlarından başla. Bütün iyilikler gibi aslında dalga dalga, halka halka yayılan bir şey hediye de öyle. Öncelikle yakın komşundan başla, ona hediye ver. Davette de onu ifade ediyor Peygamber Efendimiz veya mesela davette bir özel şey daha, birbiriyle çakışırsa iki davet. Önce kim davet etmişse onun davetini kabul et. Çünkü bazen olabilir, sizi birisi davet eder, sonra daha sosyal statüsü yüksek biri davet eder, onu tercih edebilirsiniz. Orada öncelik kim önce çağırmışsa onun davetinin kabul edilmeye daha uygun olduğunu ifade ediyor. Ve bir defasında Hazreti Ayşe'nin yanından bir hanım çıkıyor. O çıktıktan sonra Peygamber Efendimiz eve giriyor. O hanım niye gelmişti? Elinde bir şeyle gidiyordu. Sebebi neydi acaba diye soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Ayşe diyor ki o elindeki şey bana hediye olarak getirmişti diyor. Ama ben onu kabul etmedim. Neden etmedin? Çünkü diyor o insan muhtaç bir insandı. Ben o hediyeyi kabul edersem ona yazık olur diye düşündüm. Kendi ihtiyacı olan bir şeyi belki bana getirdi. O yüzden kabul etmedim deyince Peygamber Efendimiz buyuruyor ki onu alsaydın ondan sen de daha kıymetli bir şey verseydin ona.
Evet.
Yani aslında hani belki kırmadan, incitmeden birine bir şey vermenin hediyene karşılık veriyorum kabilinden. ona daha fazla bir şey vermekti. Bir anlamda destek olmak.
Evet.
Ve incitmeden destek olmak. Sana şunu veriyorum diye hani herhangi bir yardımda bulunuyor gibi değildi. Hediye yoluyla onu desteklemekti. Güzel bir şey. Günümüzde de zaman zaman ihtiyaç sahibi insanları yardım ederken belki özel zamanları vesile kılıp o yolu, o kanalı kullanarak da hani böyle yardım değil de hediye veriyorum tarzında. Bu yöntem de güzel bir yöntem aslında. Peygamber Efendimiz de orada hediye yoluyla bunu sağlamış. Dolayısıyla bu da çünkü bazen insanlara bir şey verdiğinizde ihtiyacı olduğu için, muhtaç olduğu için verildiğini düşündüklerinde kırılıp incinebiliyorlar. Doğru. Hani bizde bir ifade vardır ya, bazen kaşıkla verip sapıyla gözünü çıkarmak gibi. Bazen insanlar bu verdikleri şeyleri hatırlatıyorlar hediye ettikleri kişilere falan. Bunu da Peygamber Efendimiz uygun görmüyor. Hediye verilen şeyin geri alınmayacağını ifade ediyor. Bunu konuşurken şey aklıma geldi. Birkaç ay önce bir karar çıkmıştı. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Bir düğünde hediye olarak altın takmış bir hanım Kayseri'de galiba. Sonra kendine, kendi çocuğunu da evlendirirken o altın taktığı kişiden altın gelmeyince altını geri istemişti.
Gülüyoruz ama evet, işte.
O hayatta olan evet, şeyler ve evet. İşi mahkemeye kadar götürmüş. Mahkemede altını geri verilmesine hükmetmiş. Ama tabii bu dini olarak, bu hediye olarak şey, verilen şeylerin, bağışlanan şeylerin geri alınmayacağı yolunda hatırlatmaları var. Kur'an-ı Kerim'de de hediye kelimesi geçiyor. Aslında hediye kelime olarak da çok sevimli bir kelime. İnsanlara, kız çocuklarına da isim olarak evet, da veriliyor bizde. Kur'an-ı Kerim'de hediyenin geçtiği yer Hazreti Süleyman'la Belkıs olayında geçiyor. Hazreti Süleyman Saba Melikesi Belkıs'ı İslam'a, inanca davet ediyor. O da önce inanmadan önce bir takım hediyeler gönderiyor. Hazreti Süleyman da bunların siyasi şeyler olduğunu düşünüyor ve hediyeleri geri çeviriyor. Buradan hediye çevrilebilir mi? Hani Peygamber Efendimiz hediyeyi reddetmeyin dedi ya. Bu konuya da temas edebiliriz. Bir insan bulunduğu görevden dolayı bir iş yaparken hediye kabul ediyorsa bu üstünde birazcık düşünülmesi gereken bir hadise.
Yani iş rüşvete giriyorsa tabii ki o artık hediye olarak görülemez.
Riskli bir durum tabii. Ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz'in görevlendirdiği bir kişi zekat toplamak için görevlendiriyor ve paralarla işte topladığı zekatlarla dönüyor. Bunlar Beytülmal'e aittir, yani devlet hazinesine. Bunlar da bana hediye edildi deyince Peygamber Efendimiz buyuruyor ki o, sen bu görevde olmasaydın onlar sana hediye edilmezdi. Evet. Yani görevinin sonucunda
görevinin gereği olarak verildi.
Yapıldı. Dolayısıyla bunları kabul etmen uygun değildi. Tabii o geri gitmeyeceği için onlar da tekrar devlet hazinesine devrediliyor. Ve hediye konusu aslında verirken de dikkat edilmesi gerekiyor. Karşımızdaki insanı incitecek, onu ciddi bir yük altına sokacak, çok pahalı, büyük hediyeler vermekte bu anlamda biraz problemli. Belki karşımızdaki insan
ona karşılık veremeyebilecek,
bir şey almak isteyecek, tabii. Onu karşılayacak ekonomik gücü olmayacak. Bunlar da önemli. Yani böyle mihnet oluşturacak bir şekilde olmaması lazım verdiğimiz hediyenin. Onun dışında hediyenin zamanı var mıdır? Olabilir. Özel zamanlar, düğün olur, bayram olur. Ama onun dışında insan istediği
gönlünden geçtiğinde
aslında en güzel hediye gönülden verilen.
O zaman daha bir olsa, güzel oluyor.
Evet. Çocuklarımız küçükken özel günler için bir şeyler yapmak istiyorlar ama bazen nasıl oluyor? İşte ya babasına söylüyor, bir şey yapıyor, hediye alıyor size veya kendi çabasıyla kağıda bir resim yapıyor, bir kalp resmi, bir resmi yapıyor. Anneleri mutlu etmek için bu küçücük şeyler bile yetiyor. İşte hediye olması, gönülden gelmesi, sizi düşündüğünü hissettirmesi önemli. Bazen pahalı bir hediye alıyorsunuz. Karşı taraf için bir anlam ifade etmiyor. Ama bazen küçücük bir şey alıyorsunuz. Onun sevdiğini takip etmişsiniz mesela, o diyelim Sezin Hanım şu, mutfakta şunu sever veya şu kitabı sever veya bu kıyafeti şu rengi sever. Bunu takip ediyor olmanız, o insana değer verdiğinizi, onun neyi sevdiğini, neden hoşlandığını takip ediyor olmak da karşıdaki insana değer vermeyi de gösteriyor. Tabii. Gidip herhangi rastgele bir şey almaktansa.
Bu şey cep telefonlarından sıradan mesaj çekmeye benziyor. Herkese evet. aynı şeyi yapmak ama evet. o kişiye özel yazılan küçük bir not bile evet. ona verilmiş güzel bir hediyedir bence. Evet.
Bir söz var Anadolu'da. Yarım elma gönül alma deniliyor tabii. Küçük olması, büyük olması önemli değil. Önemli olan gönülden çıkarak verilmesi ve karşı tarafı da incitmeden, kırmadan, onu zor durumda bırakmadan verilmesi önemli. Gene bizim sözlerimiz aslında çok güzel süzülüp gelen şeyler. Bazen belki bir cümle ama altında çok derin anlamlar evet. olabiliyor. Şöyle derler, lokma karın doyurmaz ama şefkat arttırır. İnsan veren insana karşı bir sevgisi oluyor bu. İnsan doğasında olan bir şey. Dolayısıyla bir küçücük bir şey, belki sevdiğiniz bir şeyi, bir küçücük pasta parçasını, bir küçücük tatlıyı yanınızdaki insanla paylaşmak bile, bu bile hediye. Onu evet. sevmek, ona değer vermek. Dolayısıyla hediyenin
azı çoğu olmaz.
Çok geniş.
Azı çoğu olmaz. Geçtiğimiz haftalarda komşuluk ilişkilerini de konuşmuştuk. Evet. Hani yaptığımız bir yemekten bir kap alt komşumuza, tabii. üst komşumuza, karşı komşumuza götürmek bile ona vereceğimiz çok güzel hediyelerden biri olsa gerek. Çünkü evet. karşılığı da aynı şekilde gelir size. Verdiğiniz tabak boş gelmez. Evet. O verilen tabağı mutlaka kendi yaptı. El emeğini evet. sunduğu yiyeceklerle dolar.
Sevdiği bir şeyi paylaşıyor. Evet, bir de evet. o da çok önemli. Çünkü ayet-i kerimede de iyilik sizin sevdiklerinizden vermenizdir. Hı hı. Yani sevmediğiniz, ihtiyaç olmayan, başınızdan savmak istediğiniz bir şeyi veriyorsanız o belki görüntü olarak hediye oluyor ama değer olarak bir anlam kazanmıyor. Allah katında tabii biz hem insani ilişkileri sıcaklaştırmak, güzelleştirmek, aradaki köprüleri güçlendirmek, bağları güçlendirmek için hediye veriyoruz. Ama bunu bu düşüncelerle verdiğimizde aynı zamanda sevap hanemizde de bir şeyler yazılıyor. Evet. O da çok önemli. Belki karşıdaki insan bizim niyetimizi bilmediği için orada bir anlam kazanır ama sevaphanesine de çok ciddi bir ağırlık yapmaz böyle hediyeler diye düşünüyorum.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hediyeleşmek gerçekten çok güzel. Açarken de programı söyledim. Almak da çok güzel, vermek de çok güzel. İnsan evet. verdiğinde de çok mutlu olur. Böyle ruhu huzur duyar. Aldığında da öyle. İnşallah bol bol. Zaman beklemeden, gönlümüzden ne zaman koparsa hediyeleşmek bence çok güzel, çok anlamlı. Çok teşekkür ediyoruz size de bugün bu güzel konuyu bizimle ve dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan değerli hocamız Zehra Tuncel bizimle birlikteydi. Bugün hediyeleşmeyi konuştuk. Özellikle İslam'da hediyeleşmek neden önemlidir? Hediyeleşirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bu konuları paylaştık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Ama güzel bir hafta sonu tatili geçirin. Pazartesi günü saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.